Ayrım 8.
1600 milimetre çapındaki boruyu PN12,5 basınçta üreten tek firma. Aslında bu ölçüler Design Group'un patentini aldığı ürünler. Çalınmaması için patentini almadığı ancak ürettiği boru genişliği 3.6 metreye ulaşıyor. Şu anda imza attığı diğer dev projeler ise şunlar. Hollanda'nın termik santrallerinde dizayn boruları kullanılıyor. Elemanları çalışıyor. Enka ile Bechtel konsorsiyumunda yapılıyor bu proje. Sudan'da Hartum içme suyu boruları dizayndan. Müteahhitliğini de yaptıkları proje ile Nil'in altından su geçiriyorlar. İtalya'da Sicilya'nın altyapısının değiştirilme projesinde, Hong Kong'da telefon hatlarında da bizim dizaynın boruları kullanılıyor. Kuveyt'te de altyapı çalışmalarında kullanılan dizayn borularının yetkilileri ve bölgede yeni projelerde almış durumdalar. Bir de açıklaması partnerlerine ait olanları var. Design, proje geliştirme ve çözüm iddiasında. Diğer önemli projeleri de Manavgat suyunu Kuzey Kıbrıs'a ulaştıracak Barış Suyu Projesi. Barış Suyu Projesi'nde kullanılacak boru çapı 1600 mm. Tanesi 500 metre boyundaki borulardan 75 kilometre uzunlukta bir boru hattı döşenecek. Yani günde 20 milyon metreküp su aktarılacak. Halbuki 3.6 metre çapındaki borulardan kullanılsa günde 100 milyon metreküp su aktarmak mümkün olacak. Bunun diğer anlamı şu, Rum kesimi su ihtiyacı açısından Kuzey Kıbrıs'a muhtaç hale gelecek. 160 milyon dolarlık proje hazine tarafından da onaylanmış durumda. Design grubun geliştirdiği bir diğer proje Kapadokya. Turizm yönünden dünyanın en doğal görüntülerine sahip bölgenin en önemli sorunu su. Turizmi etkilediği kadar tarım ve yerleşim yerlerini de etkiliyor. Design, Akdeniz'e dökülen suları yönlendirerek, başta Kapadokya olmak üzere İç Anadolu'ya suyu ulaştırma iddiasında. Proje devlet su işlerince onaylanmış durumda. 120 milyon dolarlık ve 15 yıllık yap işlet devret ile yapılacak projenin alternatifi 20 yıl sonra yapılması planlanan bir baraj. Design, Dünya Genç Girişimci İş Adamı Ödülü yarışması için gittiği Filipinler'de kendini anlatma yanında pek çok projeye de talip oldu. Bunların başında 7107 adadan oluşan Filipinler'de de bazı adalarda yaşanan su sıkıntısını adalar arasında boru döşeyerek çözebileceğini yetkililere sundu. Ayrıca geniş arazilere sahip çiftçiler var. Mesela son gün 800 hektarlık bir arazi sahibine sulama projesi teklif edildi. Geçen 3-5 aylık süreçte bu projelerde sonucu yaklaşılmış durumda. Bunların arkası gelecektir. Ama elinizde teknolojik bir değer ve pazarlama becerisi varsa, çoğu kimsenin önemsemediği bu stratejik süreçlerdeki karar sancılarını girişimci İbrahim Mir Mahmutoğulları şu şekilde tanımlıyor. Saniyenin binde bir sürecinde kararlar alınıyor. Karar süreci olayın oluşma sürecine göre çok kısa bir an. Saliselerle oluyor bazen. O anı açmak lazım. 3-5 saniye veya dakikalarca, saatlerce düşündükten sonra o karar anı enteresan bir manzara çıkartıyor karşımıza. O dar bölgeyi büyüteç altına alıp genişletmeye çalışsak, o kara delik tabir ettiğim o andaki düşünceleri kağıda dökmeye çalışsak, her insan karar verir. Bazıları daha doğru karar verir, bazıları daha çabuk karar verir. Karar verenin ne karar verdiğinden çok o kararın sonuçları önemlidir. Bütün kararlar yanılma barındırır. O karar anındaki duygu biçimi çok önemlidir. Karar anında sırlar var. Bilgi, tecrübe, duygu, risk var. Kişiye göre bunların sıralaması ve önemi değişiyor. Sizdeki yansıması nasıl oluyor bunun? Eğer uzun süreli karar varsa bu bireysel değildir. Başka kişilerin de kararda etkisi vardır. O ayrı bir şey. Bağımsız, yalnız kendisiyle başlayan biten bir karar sürecindeki ruh halini şöyle tarif ediyorum. Dönüm noktası teşkil eden kararlar veren biri miyim bilemiyorum ama hayatım boyunca inanılmaz kararlar verdim. Verdiğim kararların isabet kaydetme yüzdesini düşük görmüyorum. Pişmanlık duyduğum çok bir kararım da olmadı. Şöyle olsaydı daha iyi olurdu dediğim kararlar oldu. Bahsettiğiniz pek çok parametrenin insan beyninden şerit gibi akıp geçtiği anı şu ana kadar bildiğim, duyduğum kelimelerle ifade etmem zor. Karar verirken beyin o an kendi içine kapanır. Belki o an saniye veya ondan daha az ama böyledir. Dışa kapanık ve dıştan soyuttur. Dışarıda bombalar patlasa, etrafınızda yangınlar çıksa, fırtınalar kopsa o an kesinlikle soyutlanıyorsunuz. Bu süreç saniyelerle yaşandığı için dış dünya sizin koptuğunuzu fark etmeyebiliyor. Bazen daldı yine diye söylenir ama bu bir trans halidir. Karar trans halinde verilir. Uzun süreli kararlarda bu trans hali dışarıdan fark edilebilir. Karar anındaki beceri birikimlerin sonucudur. Birikim kişiye doğru karar verme fırsatı vermektedir. Belki insan hayatında ilk defa ve her karar almada önceki dönemdeki eksikliğini giderme şansını da yakalıyor. Her defasında kişi yeni bir eksikliğini görme şansı da yakalıyor. Olmayanlar değil de olan faktörler etkin oluyor. Bugün sizin hayatınızdaki dönüşüm kararlarını verirken hangi birikim dönemi etkin olmuştur? Çocukluğunuz mu, üniversite mi veya başka bir şey mi? Daha önce sadece kendimizle ilgili kararlar verirken son 15 yılda kurumsal nitelikte kararlar vermek zorunda kaldık. Başkalarını da ilgilendiren kararları verirken karar sürecinde farklılık vardır. Belki size komik gelecektir ama sonucu doğru çıkacak kararlarda kalbimin ritminin daha düzgün attığını hissediyorum. Bunun izahı söz konusu mu? Bunu hissetmek, sezmek nasıl bir şey? Nasıl izah ederiz? Kararın doğru verildiğine dair hissi saniyelerle de olsa içindeki bir bölgede, kafada veya kalpte hissediyorsunuz. Karar anını açtığımızda, karar vermek üzereyken ya da verirken aldığım kararın heyecanından daha ziyade karar verirken alacağım kararın heyecanını duyduğum kararlarda hep isabet kaydettim. O isabetli karar benim kalbimde farklı bir kalp atışı ritmi oluşturur. O kalp atışı ritmi bazen dudaklarımı kurutur. Mutlaka vücudumun metabolizmasını etkiler. Nerede olduğunuz önemli değildir. Geçenlerde banyodaydım. Aklıma bir şey geldi ve ben o an bir şeylerin kararını verdim. Banyoda olduğumun farkında bile değilim. Arşimet'i daha iyi anlamışsınızdır. Biraz sonra banyoda olduğumu fark edince orası bana dar gelmeye başladı. Bir an önce çıksam şuradan demeye başladım. Suyla vücudumun bağışıklığı vardır. Vücudum suya tepki vermeye başladı. Vücudum bu tepkilerini tesadüflere bağlanamayacağını burada ifade etmek istiyorum. Dizaynın patentlerini aldığımız buluşların kararlarını alırken duyduğum hazzı tekerleği icat eden de duymuştur. Son olarak uçak tekerleğini keşfeden de duymuştur. Kâşif ruhlu kişilerin hayata bakışı ve aldıkları tat çok farklıdır. Kâşif demek illa icat etmek değildir. Siz kalabalık bir ailede büyüdünüz. 7 kardeşiniz vardı. Babanızın da ilginç bir özelliği var. 50 yaşından sonra lise diploması aldı. Bu ortam sizi nasıl etkiledi? Bugün oradan kalan izler neler? Kalabalık bir ailede ihtiyaçlarınızın karşılanmadığı çok durumlar yaşarsınız. Bir müstakil odanız olamaz. Mesela 7 kardeşe 7 oda mümkün değildir. Ama kalabalık ailedeki kazanımları kalabalık olmayan bir ailede bulamazsınız. İleriki hayatınızda binler, on binler arasında yaşayacağınız durumları kalabalık ailede bir benzerini, küçük bir kopyasını yaşarsınız. Zor oyunu bozar denilir ya, siz kalabalık ailede bir şey başarmışsınızdır. Bundan sonra önünüz açıktır. Bundan sonra büyük kalabalık ortamlarda var olma melekelerinizi gösterme şansı elde edebilirsiniz. Sosyallik bunun birinci boyutudur. Kalabalık ortamlarda yaşamak zordur. Aynı ihtiyaç mekanlarının kullanılması bile başlı başına zordur. Banyoda sıranı bileceksin. En azından bunu sağlıklı kullanmayı öğreneceksin. Böyle kalabalık bir aile var ve siz okumayı tercih etmişsiniz. Girişimci ruha sahip böyle aileler çalışmayı tercih ederler. Sizinki niye okul oldu? Ailenin gündeminde okuma vardı. Babamı takdir etmemek elde değil. Babam bilgiye çok değer verirdi. Bilgiyle kazanılacak şeyin başka bir şeyle kazanılamayacağını düşünürdü. Bilgi kaynaklarının yıpratılmasını istemezdi. Bir tek kitap sayfasının bizim evde yırtıldığına şahit olmadım. Yırtılırsa babam onu çok sorun ederdi, üzülürdü. Çok daha büyük zararlar olurdu evde. Onları pek umursamazdı. Kırılan bir şey için hiç yüz göz olmadı. Siz ortaokuldayken babanız liseyi bitirmeye uğraşıyormuş. Bu durum teşvikçi oldu mu? Hiç unutmam. Babam lise bitirme sınavlarına hazırlanıyordu. Buz gibi bir odada birkaç kat giyinerek üzerine yorgan alarak çalışıyordu. Babanızı böyle bir durumda gördüğünüz zaman saygıdan başka bir şey gelmiyor aklınıza. Çok büyük zevkle çalışırdı. Matematiğe, fiziğe çalışması karşısında farklı heyecanlar duymamak mümkün değildi. İlk dönemden yakalanmış kaliteli bir çizgisi vardı. Klasik aile yapısından farklı bir iki tarafımız daha vardı. Ailede küçük hesap yapılmadı. Paranın ailede birinci sıraya oturduğuna şahit olmadık. Pazarcılık yaparken de mi söz konusu olmadı? Kazandığınız parayı ailenize mi verdiniz? Biz kazandığımız parayı her şeyi dolabımızda bir kutucuk vardı. Onun içine koyardık. O kutucuktan harcanırdı. Ertesi günü kalan kısmı sermaye olarak götürülürdü. Ne harcandığını sormazdık. Şimdi de aşağı yukarı aynıdır. Şimdi küçük bir kutu değil, büyük bir kasa tabii. Pek değişen bir şey yok. Pazarcılığın size artıları oldu mu? Ben de pazarcılık yaptım. Pazara çıktım, testi sattım, domates sattım, sakız sattım. Ama ben bunu gelir geçer bir iş olarak yaptım. Olaya bir meslek olarak bakmadım. Sizdeki etkileri nasıl oldu? Hayatımız içinde ne yaptıysam tamlık duygusu içinde yaptım, yaptık. Hiçbir şeyi gelir geçer biçimde yapmadık. Hatta çocuklukta oyun kurarken bile tamlık duygusu içinde en mükemmelini yapmaya gayret ettim. Maymun iştahlı bir görüntü içinde olmadım hayatım boyunca. Bugünkü işimizi de tamlık duygusunu yakalayana kadar, yani kıyamete kadar devam edecek şekilde yaparak yaşıyoruz. 5-6 yaşlarındayken en iyi odun ev benim olacak diyordum. Bu bir hırs değil. Günlerce, aylarca sedirin altında saatlerce oynayıp akşam babama gösteriyorum. Ertesi günü yıkıp daha iyisini yapmaya çalışıyorum. Bana soruyorlar, bu girişimcilik ruhu nereden geliyor diye. İlk baz bu. İkinci bazı var bunun. Çocukken biraz yaşım ilerleyince ilkokul 4. sınıfta kese kağıdıyla başlayan gerçek bir girişimcilik öyküm var. Bugüne taşınabilen bir girişimcilik başlangıcı. İşin içinde bugünkü anlamda girişimciliğin her yönü var. Herhangi bir meyve ve sebzenin konulduğu gazeteden yapılma kese kağıdı üretimim var. Kese kağıdını etraftan temin edip demonte ettim. Memur ailesiydik ama evimize her gün bir gazete girerdi. O gazeteler düzgün şekilde üst üste konulurdu. O gazetelerden kese kağıdı yapmaya başladım. Daha sonra pazar arayışına ve fiyat oluşturmaya başladım. Öyle ki Sivas'ta kese kağıdı yapmada birinci olduğum bir süreç yaşadım. İlk 3 yıl kadar da sürdü bu. Sebzeciliğe geçişe kadar. Öyle ki bakkallar benim kese kağıdı üretim hızımı tüketememeye başladılar. Arzıma talep yetmiyor yani. Günde 4-5 balya kese kağıdı yapardım. Bakkalların talebi yetmeyince pazara açıldım. Pazarcılıkta tanışmanız bu dönemde mi oldu? Evet. Baktım ki ben küçük rakamlarla oynuyorum, pazarcılar daha büyük rakamlarla oynuyor. Oradan elde edilen sermaye ile pazarcılığa giriştim. Önce 4 katı satıyordum, sonra 400 katı satmaya başladım. Ne yaptıysam hakkını verdim. Üniversite devam ederken yazları da bu pazarcılık devam etti. Kese kağıdı yaparken önemli olan seri üretim mantığı ile bunu gerçekleştiremememdi. Bugünkü üretim bantlarındaki mantığı ben o zaman kendiliğimden buldum. Herkes kese kağıdı üretim aşamalarını tek bir kese kağıdında uygular. Bu ise verimi düşürüyor. Ben ise her aşamada mesela önce bütün kağıtları ikiye katlardım. Sonra silindir yapardım. En sonunda birikmiş olan, katlanmış olan tomarı tutkallardım. Daha sonra fiyat oluşturma süreci başladı. Burada zor olan ürün değil, üretim süreci. Hala da iddia ediyorum ki kese kağıdındaki kimse bu prosesi kullanmaz. Kısa bir süre memurluk yapmışsınız. Zorunlu muydu? Babam memur olduğu için bize memur olmamızı ve hayatımızı kurtarmamızı söylerdi. Girişimcilik kabiliyetlerimizi bilmiş olmasına rağmen yaşlılık döneminde özellikle memurluğun daha güvenli olduğunu söylerdi. Bu şartlanmışlık içinde ben de Türk Hava Yolları'nın imtihanına girdim ve kazandım. Ama onu fazla devam ettiremedim. 3 ay apronda makine mühendisi olarak çalıştım. Zaten yüzlerce mühendis var. Siz herhangi birisiniz. Çok sıradan. Binlerden herhangi biri olmak bana garip gelmişti. Şirketinizi sonra mı kurdunuz? Ben Türk Hava Yolları'nda 6 ay çalıştım. İlk 3 ayında şirketimi kurdum. Ama işe devam ettim. Sebebi de maaşımla kirayı ödeyebileyim diye. Sıfır sermaye ile kurdum. Biz mühendislik firması kurduk. Sermaye gerekmiyor ama masa sandalye içinde olsa sermaye gerekiyor. Masa sandalyeyi alacak da para yoktu. Biri vardı, gittik. Masayı, sandalyeyi peşin vermek istediğini söyledi. Vadeli istedik, kefil istedi. Öğrencilik yıllarımdan tanıdığım bir beyefendi vardı. Nasıl bir sorumluluk aldığını bilmeden bize kefil oldu. Onun ismini duyunca 90 gün vadeli bir senet imzalattı bize. Onun kefaletini de almadı. Biz de ona fazla antipatik gelmedik herhalde. 90 gün sonra senedin vadesi geldiğinde senedi kullandım dedi. İki ayağımızı bir pabuca soktu. Biz ödedik senedi ama baktık ki o senedi kullanmamış. Nasıl ödedim ama? O parayı öğrencilik yıllarından tanıdığım arkadaşlara bölüştürdüm. Hepsinden para topladım. Herkes üzerine düşeni bana verdi. Bir haftalık aldım borcu, bir hafta sonra o parayı başkalarına paylaştırdım. Onlara da 15 günlük vade verdim. Öylece 6 ay idare ettim. Çünkü 6 ay iş çıkartamadım. Çıkarttığım işlerden de peşin para alamadım. Siz yeşil boru olarak çıktınız. Bu seçim de ilginç. Daha sonra dizayn teknik, sonra da dizayn oldunuz. Bunu zorunlu kılan nedenler var mıydı? Şu anda hiçbir yerde yeşil adı görülmüyor. Bilinçli bir kaçış var mı? Biz dizayn olarak kurulduk. Yeşil rengi iki gerekçeyle kullandık. Yeşil rengin popüler bir adı vardı. Yurt dışından yeşil renkli borular geliyordu. Ayrıca yeşil renk üretmek zordu. Özel bir karışımı vardı. Bugün çok bilinmemekle birlikte güneşin ultraviyole ışınlarına karşı en dayanıklı renkti, siyahtan sonra. Albeni açısından yeşille siyahı kıyaslayamazsınız. Daha sonra dizayn adını bütün ürünlerimizde ortak payda olarak kullanmamız gerektiğini fark ettik. Yeşil kelimesini ön planda kullanmaktan vazgeçtik. Dizayn kelimesini kullanmakta isabet kaydettiğimizi şimdi görüyorum. Bütün dünyada dizaynın olumlu bir çağrışımı var. Mühendislik kokar yani. Bir mühendislik firması 3-5 yıl sonra faaliyete başlıyor. Sonra üretime geçip dev projelere imza atmaya başlıyor. Şimdiki vizyonunuzu ne zaman kazandınız? Aslında firma hep doğru şeyler yaptı. Gerçek anlamda mühendislik firmasıydı. Kurulurken de proje mühendislik kökenli müteahhitlik hizmetleri yapmaktı. Üretime başlarken de üretimimizi mühendisliğe yönlendirdik. Yani taban mühendisliktir. Bunun üzerine dönemsel farklılıklar oluşturuldu, oluşturulabilirdi. Bunun üzerine üretim, proje, taahhütlük koyabilirsiniz. Ürün değil de tesis üretmeyi de koyabilirsiniz. Hala da dünyadaki gücümüzü büyük makinelerimizden, dev fabrikalarımızdan değil, mühendislik gücümüzden alıyoruz. Bizim derdimiz alışkanlıkları taşıyan bir mühendislik firması olmamamızdır. Siz ciro'nuzun %4'ünü Ar-Ge'ye ayıran bir şirketsiniz. Bu Türkiye için çok önemli bir meblağ ama dediğiniz başka bir şey var. Ar-Ge için ayırdığımız paranın 10 katını patent satışlarımızdan elde ediyoruz. Mesela bazı projelerin patentleri bize ait. Bunu söylemek istemiyorum ama sadece tek bir projeden patent değeri olarak 5 milyon dolar aldık. Fakat o patent için 5 milyon dolar harcamadık. Ar-Ge alanındaki çalışmalarda yeni bilgiler, bulgular elde ediyorsunuz. Potansiyelleri görüyorsunuz. Bu size yeni bir ufuk açıyor mu? Biz işimize konsantre olmuşuz. Faaliyet alanlarımız dışarıdaki potansiyelleri, fırsatları faaliyetimiz içinde anlamlandırmaya çalışıyoruz. Bize ufuk açsa bile sektör değiştirmeyi düşünmüyoruz. Bizim faaliyet alanımızın dünyadaki pazarı 100 milyar dolar. Bize buradan alacağımız pay yeter. Bakış açısı sürekli eğitim. Ayağını sıcak tut. 80'li yıllarda Türkiye'de 2-3 tane spor ayakkabı fabrikası vardı. Şu andaki markalara ve Türkiye'nin genel gelişme seyrine bakılınca şaşırtan bir noktaya geldi sektör. Zilan grubu üretim olarak ve daha sonra da ilk yerli marka Kinetix olarak sektörde önemli bir yere sahip. Ayrıca Flogard, Polaris, Comfort, Air Canal diğer markaları. Filo ayakkabı mağaza zincirleri de grubun farklı bir alanı. İtalyan Diadora'nın da temsilciliğini yapıyor. Şirketin genel müdürü Mehmet Büyükekşi, kendilerinin Halle ile başlayan markalaşma noktasında şu anda lisansörlük yanında diğer markalarla faaliyet alanını genişlettiler. Ayakkabı sektörü son 10 yılda sağladığı hızlı gelişmeyi Rusya krizi ile bir dönem askıya aldı. Ama burada edindikleri tecrübeyle önümüzdeki yıllarda dünya pazarında daha güçlü olarak yer alacaklarını gösteriyorlar. Zaten Ayakkabı Sanayicileri Derneği'nin yönlendirmesiyle kurulan Ayakkabı Sektörü Eğitim ve Araştırma Vakfı'nın açacağı Ayakkabı Koleji, tasarım yarışmaları ve sektörel dış ticaret şirketiyle hedeflerini ve planlarını anlatmaya çalışıyor. Büyükekşi'nin kendi şirketine ve sektörle ilgili anlattıklarına bakılırsa önümüzdeki yıllarda en fazla gelişecek sektörün ayakkabıcılık olacağı söylenebilir. Çocukluğu bile bu sektörde geçmiş bir ayakkabıcının gözlemleri daha önemli. Biz Antep'ten sadece baklavacı, kebapçı çıkıyor biliyorduk. Ama ayakkabıcı da çıkıyormuş. Ayakkabıcılığın ailede belli kökleri var mı? Ayakkabıcılık benim dayı mesleğim. Dayım Ahmet Zilan Gaziantep'te 1950 yıllarından beri ayakkabıcılık işiyle uğraşıyor. Biz de özellikle okul çağında sabahtan öğleye kadar eğitim sistemi olduğundan her çocuk gibi yarım gün çalışıyorduk. İlkokul, ortaokul ve liseye giderken işe devam ettik. Sadece yaz tatilinde değil, eğitim devam ederken de dayımın yanına devam ettim. Yaz tatilinde tüm gün devam ettim. Kalfalık ustalık mertebesine geldiniz mi? Kalfalık ustalık mertebesine gelmedim. İlk 5-6 yıl çırak olarak çalıştım. Ortaokul ve lise döneminde de ayakkabı parakende satışıyla uğraştım. Kardeşim kalfalık ustalık mertebesinde de bulundu. Atölyenin çapı neydi? Küçüktü. Zaman içinde 50 çift, zaman içinde 100 çift günde imalat yapan bir atölyeydi. Ben 1978 yılına kadar devam ettim. 1978 yılında Yıldız Mimarlık Fakültesini kazandım. Yaklaşık 20 yıl önce İstanbul'a geldim. Dayınızın İstanbul'a gelişi nasıl oldu? Ahmet Bey 1971 yılında işlerini daha fazla büyütmek için İstanbul'a geliyor. Gaziantep'te zaten bir ayakkabı imalathanesi vardı. Antep'teki ilk fabrikasyon ayakkabıyı yaptı. Volkanize bot üretimi yapıyordu. İstanbul'a gelince ayakkabı yan sanayine başlıyor. Önce ayakkabı burun bombesi, daha sonra Zilan adıyla ayakkabı tabanı üretiyor.